Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine beraberiz. Sayın Cenk Akat'la birlikte söyleşimize devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız, programımızın ilk kısmında çok ilginç canlı örnekleriyle evrim teorisinin iddialarının geçersizliğini bir kez daha anlatmış olduk. Fakat programın sonuna doğru şöyle bir soru ortaya çıktı. Bu kadar gerçeğe rağmen, çok açık olan yaratılış gerçeğine rağmen hala bazı ortamlarda evrim teorisi konuşulabiliyor. Ve buna rağmen evrim teorisinin olmayacağını ve mantıksız olduğunun farkında olan bazı insanlar da anlatma sorumluluğuna girmiyorlar. Bu sorumluluğu konuşacaktık. Ve bunun dışında da biz böylesine bir konuyu ısrarla anlatmamızın gün ışığına çok farklı örneklerle, yani normal şartlarda bir tek örnek bile, evrim teorisinin imkansızlığını ortaya koyan bir tek örnek bile bu konuyu kapatabilecekken biz neden defalarca bu konuyu gündeme getiriyoruz? Bu soruların cevabını almak için şu anda söyleşimizin geri kalan kısmında Sayın Akat'la bunun önemini ve insanlık tarihindeki yerini ve insanların saadeti veya mutsuzluğu üzerindeki etkilerini konuşacağız şimdi birazdan Sayın Akat'la. Sayın Akat, evet, bu soruların cevabı için ne düşünüyorsunuz? İki yönden sorum var. Birincisi, bu bilgilerin farkında olan insanların bunu dile getirmemeleri, bir sorumluluk olduğu konusunda herhalde hemfikiriz. Bu konudaki düşüncelerinizi rica edeceğim. Bir de insanlık tarihinde bu evrim teorisinin ideolojiler üzerindeki etkisiyle oluşan insanlık tarihinin analizini rica edeceğim sizden.
Tabii, öncelikle demin biraz önce yaptığınız tespit çok doğru. Yani aslında verdiğimiz bütün örnekler, en basitinden en karmaşığına kadar verdiğimiz bütün örnekler evrim teorisinin saçma sapan bir fikirden ileriye gitmediğini bize kanıtlıyor. O halde dinleyenlerimiz şöyle diyebilir: madem ki bu fikir bu kadar saçma, biz niçin bunun üzerinde duruyoruz? Koyalım kenara, geçelim gidelim. Bize ne tür, bu kadar saçma bir fikrin bizim hayatımız üzerine ne tür bir etkisi olabilir? İşte bu konulara biraz girelim isterseniz. Nasıl etkileri olabilir, hangi facialara neden olmuş, ileride nelere neden olabilir? Daha önce verdiğimiz örneklerde de komünizmden bahsetmiştik. Faşizmden söz ettik, Hitler faşizminden örneğin. Vahşi kapitalizmden söz ettik. Köle ticaretlerini anlattık. Tüm bu örneklerin altında da Darwinizmin bu evrim teorisinin yattığını söyledik. Şimdi bu biraz uç bir fikir gibi gelebilir. Neden? Çünkü bu anlattığımız bütün fikir sistemleri birbiriyle tamamen zıt. Normalde birbiriyle savaşan fikir sistemleri. Şu soruyu sorabilir insanlar: bu kadar birbiriyle savaşan fikir sistemlerinin hepsinin kökü aynı mı? Cevabı çok basit. Evet, aynı. Bunun temelinde de aslında şu yatıyor. Biliyorsunuz Kur'an'da bize hakkın dışında batıldan başka hiçbir şeyin olmadığı söylenmiş. Gerçekten de hakkın dışında, bu anlamda batıldan başka hiçbir şey yok ve batıl temelinde birbirinin aynı. O da nedir? Allah'ın varlığını inkar üzerine kuruludur. Bakın, şimdi Allah'ın varlığını inkar diyoruz. Zaten evrim teorisinin de amacı Allah'ın varlığını inkar etmektir. Nasıl? Maddeye yaratıcılık isnat ederek. Yani madde kendi kendini yaratmıştır, kendi kendini geliştirmiştir. Sıfırdan başlayıp canlılık yoktan var olmuştur ve günümüze kadar gelişerek gelmiştir fikriyle çıkar evrim teorisi. Bu durumda haşa Allah'a ihtiyaç olmadığını iddia eder. Ve bütün bu sapkın fikir sistemleri de bu teoriyi bir kenarından tutup kendileri için kullanırlar.
Peki komünizmin, komünizmi konuşacağız. Komünizmin başlangıcıyla evrim teorisinin nasıl bir ilişkisi var?
Bir defa çok net birebir ilişkisi şöyle var. Biliyorsunuz Karl Marx'ın Das Kapital isimli kitabı var. Bu komünist fikrinde başlangıcını oluşturur.
Manifestosu adeta.
Adeta manifestosu. Karl Marx bu kitabını Charles Darwin'e ithaf etmiş. Ve Karl Marx'ın her zaman savunduğu Darwin'in fikirlerinin toplumda yaygınlaştırılması ve öğretilmesi. Bunun sebebi de komünizmin temeli materyalist felsefedir. Yani maddeyi esas kabul eder, Allah'ın varlığını inkar eder. Şimdi Allah'ın varlığını inkar edebilmek için sizin yaratıcı özelliğini Allah'ın bir şekilde yalanlamanız gerekiyor her şeyden önce. Çünkü yaratılmış bu kadar canlı varken mutlaka bir yaratıcı olduğu aşikardır. Sizin bir şekilde hayır, yaratıcı yoktur demeniz gerekiyor. Bu şimdi çok uç bir fikir. Bunu bir şekilde süslü anlatımlarla bilimsel bir zemine oturtmanız lazım. Yani insanlar size sorar: bu kadar mükemmel sistemler var, insanlar var, hayvanlar var, bütün canlılar, doğadaki denge var. Bu denge nasıl kendi kendine şansa var olur? Bu kadar varlık şansa var olabilir mi? Bu soruyu soracaklardır size. Bunu bir çocuk bile daha ilk şuuru oluşurken sormaya başlar. Sizin işte daha bu aşamadan başlayarak o çocuğa bir şekilde sanki şansa, tesadüfler sonucu var olmuş gibi gösterebilmeniz lazım. Bunun da bir bilimsel dayanağı olması lazım. İşte Darwin'in bu teorisi ilk defa sanal olarak bir bilimsel dayanak oluşturmuştur. Materyalist felsefe ve komünizm materyalist felsefe üzerine kuruludur. Der ki mutlak eşitlik vardır. Fakat bu bizim anladığımız Kur'an'daki eşitlik değil. Yani hak üzerine
adalet
kurulu
değil
bir adalet sistemi değil. Bu mutlak eşitlik insanları bir meta olarak görür. Yani bir hayvan türü olarak, bir meta, bir eşya türü olarak birbirine eşitler. Bundan ibarettir. Yani anne babayla çocuk arasındaki bağları reddeder. Akrabalık bağlarını reddeder. Kardeşlik bağlarını reddeder. Toplum içinde tek düze, yani bir fabrikadan çıkmış çay fincanlarını düşünün. Hepsi birbirine ne kadar yakın benzerse insanların da bu şekilde birbirine eşit olduğunu iddia eder. Bu insanın fıtratına aykırıdır tabii. Dolayısıyla bu fikirler toplum içinde oturtulmaya çalışıldığında, komünist sistem kurulmaya çalışıldığında toplum içinde birçok insan buna karşı çıkmıştır ilk başlangıçta. Yani komünist fikri toplumda yayan aslında çok küçük azınlıklardır. Ve bundan istifade etmek isteyen de bu çok küçük azınlıklardır. Ve bunların sonucunda çok kanlı bilançolar çıkıyor karşımıza. Yani eşitlik gibi zahiren bakıldığında erdemli bir ilkeyle ortaya çıkan komünist takımlar aslında çok büyük katliamlar sonucu bir topluma empoze edilebiliyor. İsterseniz kısa örnekler verelim. Örneğin Sovyetler Birliği'nde komünizmin tam olarak kökleşebilmesi Stalin dönemine rastlar. Çünkü Stalin psikopat bir katildir. Milyonlarca insanı katlederek bu fikri oturtmayı başarmıştır ve aslında oturan fikir değildir. İnsanların kabullenmiş görüntüsüdür.
Ne kadar mesela bir
ben size rakamlar vereyim bakın. Sadece sürgünlerde hayatını yitiren insanların sayısı 20 milyondur Sovyetler Birliği.
20 milyon.
20 milyon. Yani 200 milyonluk Sovyetler Birliği nüfusunda, bugünkü nüfusunda geçmişe dönük olarak %10'unun katledildiğini düşünün. Ve bu insanlar şu şekilde ölüme gönderiliyor. Birçoğu direkt olarak idam ediliyor. Birçoğu da herhangi bir hak ve adalet olmadan çalışma kamplarında ölüme terk ediliyor. Ve bunun yöntemi şu şekilde o dönemde uygulanan. O dönemin KGB'si insanlara, bütün ailelere, bütün apartmanlara formlar dağıtıyor. Boş formlar. Siz bu formu alıyorsunuz. Buraya bir komşunuzun ismini yazıyorsunuz. Ve altına kısa bir not düşüyorsunuz. Ben bu komşumun evinde şüpheli İngilizce kitaplar gördüm. Veya bu komşuma şüpheli kişilerin gelip gittiğini gördüm. Bu ifadenizle birlikte hiçbir araştırmaya gerek olmadan bu kişi derhal gözaltına alınıyor. Ve o dönemde yargıya çıkmadan önceki gözaltı süresi 10 yıl. Yani 10 yıl boyunca bir insan hiç yargılanmadan gözaltında tutulabiliyor. Bu gözaltı işlemi de bulunduğu şehirdeki bir hapishanede yapılmıyor. O kişi Sibirya'daki çalışma kamplarına gönderiliyor. Zaten Sibirya doğal engel. Yani orada bir insanı araziye salsanız yürüyerek kaçması söz konusu değil. Akşamleyin mecbur o kampa dönecek. Gideceği daha yakın bir yer yok zaten. Ve bu insanlar büyük şehirlerden, çalışma ortamlarından belli, belki haset, belki başka sebeplerle koparılan bu insanlar o çalışma kampında -30, -40 derecede günde 8 saat açık arazide ağaç kesiyorlar, maden kazıyorlar. Bu insanlar doğal olarak ölüme gönderilmiş oluyor. Burada bunların yaşaması söz konusu değil. Böyle bir uyuma sahip değiller, böyle bir alışkanlığa sahip değiller. Fiziki olarak yaşları, performansları buna müsait değil. Bu şekilde 20 milyon insan hiçbir adalete ve hakka dayanmaksızın burada ölüme terk ediliyor. Gelelim Mao'nun Çin'ine. Mao'nun Çin'inde ilk devrim anında 6 ile 10 milyon kişi arası direkt olarak katlediliyor. Arkasından 20 milyon kişi çalışma kamplarında hayatını yitiriyor. Mao'nun da şöyle bir operasyonu var o dönemde. Turp operasyonu adını veriyor buna. Biliyorsunuz komünistlerin rengi kırmızı. Evet. Yani kendilerini kızıl olarak adlandırıyorlar. Mao bu görünüşte komünist, aslında içinde komünist fikri benimseyememiş insanları turp olarak adlandırılıyor. Biliyorsunuz turpun da kabuğu kırmızıdır fakat içi beyazdır.
Evet.
Aslında içi kırmızı değildir. Ve bu kişiler aslında entelektüel kişiler, büyük şehirlerde profesörler, bilim adamları, bu kesimden gelen insanlar. Bunlar komünist fikrin ilkelliği karşısında belli bir tepki veriyorlar. Fakat vahşeti karşısında da geri adım atıyorlar. Yani komünist fikre karşı direnemiyorlar ve komünist fikri kabul etmiş görüntüsü veriyorlar. Mao için bu da yeterli olmuyor. Bu insanları topluyor ve bunların komünistleştirilmesi, diğer insanlarla eşitlenmesi adı altında çalışma kamplarına gönderiyor. Bu insanlar aynı Sovyetler Birliği'ndekinin benzeri. Arazilerde, çalışma kamplarında, tarlalarda belki 60-70 yaşında profesörler çalışmak zorunda bırakılıyor. Ve bunlar aslında bir şekilde burada öldürülüyor. Çünkü bu insanların burada dayanamayacağı çok açık ve nihayetinde ölüyorlar. Bir diğer aşamada İleriye büyük sıçrama adı altında yapılan bir kampanya, bir operasyon Çin'de. Böyle bir hareket başlatılıyor ve bu ekonomik felaketin sonucunda 20 ila 40 milyon kişi açlıktan hayatını kaybediyor. Çin'deki bilanço da bu. Bunun dışında isterseniz kısaca diğer bütün komünist ülkelerdeki bilançoları bir daha gözden geçirelim. Neden bu ölüm rakamlarını veriyorum? Bunlar korkunç rakamlar.
Yani zaten burada tarihin derinliklerinde gerçekleşmiş olan işte kamplardaki muameleler ve de insanların tutuklanıp götürülmesi. Yani bu detaylara girmiyoruz. Fotoğraflarıyla vesaire zaten tarih sayfasında yerini aldı. Evet. Bütün insanlar bunları biliyorlar. Tarihçiler özellikle çok iyi biliyorlar. O dönem Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya'daki çok değişik etnik kökenden ne olursa olsun bu insanların başlarına gelen felaketleri. Kısaca komünizm etkisi altında kalmış ülkelerdeki acı bilançoyu isterseniz bir tekrarlayın. Çünkü ben ardından faşizmin tarihteki etkilerini sormak istiyorum.
Tabii. Öncelikle bu rakamların bir şey ifade etmesi açısından acı bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Yakın zamandaki deprem felaketinde ülkemizde yaklaşık 20 bin vatandaşımızı kaybettik ve o günkü acının boyunu hala zannediyorum taze olarak hatırlıyoruz. Şimdi komünist ülkelerde katledilen insan rakamlarına geçelim kısaca. Sovyetler Birliği'nde 20 milyon kişi, Çin'de 65 milyon ölü. Vietnam'da 1 milyon ölü. Bu 1 milyon rakamını Vietnam'ın nüfusuyla kıyaslayın. Kuzey Kore'de 2 milyon ölü. Kamboçya'da 2 milyon ölü.
Kamboçya'da
2 milyon kişi ölürken ülkenin nüfusu 7 milyon kişi zaten. Yani her aileden bir kişi hayatını kaybediyor. Her 7 kişiden ikisi hayatını kaybediyor. Bu korkunç bir rakam. Bir ülke için bunun psikolojik yıkımını düşünün. Yani o ülkede yaşayan insanların artık ruh halini düşünün. Onların insana nasıl baktığını, artık onların gözünde insanın nasıl bir değere sahip olduğunu düşünün. Doğu Avrupa'da toplam 1 milyon ölü. Latin Amerika'da 150 bin ölü. Afrika'da 1.7 milyon ölü. Afganistan'da 1.5 milyon ölü. Diğer uluslararası komünist hareketlerde ve iktidar olmayan komünist partiler vasıtasıyla 10 bin ölü. Toplam ölü sayısı 100 milyon kişi kadar. Bunlar korkunç rakamlar. Yani bir insanın bu tip vahşetin bir kenarında yer alabilmesi için bile zaten bütün insanlığını tamamen unutmuş ve terk etmiş olması gerekiyor. Yani vicdan mefhumundan tamamen sıyrılmış, kurtulmuş olması gerekiyor. İşte bu da senin kökenin hayvandır, senin kökenin eşyadır, maddedir felsefesiyle yetiştirilen insanlar sayesinde meydana geliyor. Kendisini Allah'ın yarattığını bilen ve bir şekilde sorumluluk sahibi olduğunu bilen, vicdan sahibi olduğunu bilen bir insanın bırakın buna alet olması, göz yumması bile mümkün olmaz.
Bir tarih uzmanından aldığım bilgiye göre 19. yüzyılda yani bu ideolojilerin etkin olduğu dönemlerde ölen insanların sayısı bütün insanlık tarihinin o güne kadar yaptığı savaşlarda ölenlerin sayısından daha fazla.
İşte bunun temeli de bu evrim teorisinin insanlara verdiği öğretidir. Yani sizin temeliniz eşyadır, sizin temeliniz maddedir. İnsanı insanlıktan uzaklaştırma fikrinin sonucudur bu. Bakın onlar insanları şöyle bir eşitlik sınıfına sokuyorlar. Sanki bir fabrikadan çıkan eşyaların eşitliği gibi. Oysa bizim inancımız, bizi yaratan Allah'ın bize verdiği ruh, yani mümin ruhunun bize öğrettikleri sevgidir, şefkattir, merhamettir, adalettir, fedakarlıktır, yardımlaşmadır, hoşgörüdür. Bunları bir insandan alırsanız, o insanı bunlardan soyutlarsanız sonuç olarak elde edeceğiniz vahşettir, katliamdır. Bunun dışında başka bir şekil olamaz.
Peki faşizm dedik. Faşizm şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla şey olarak, fikir olarak da, ideoloji olarak da komünizmden tamamen farklı. Şimdi bunların, dediniz ki bunların hepsi aynı ortak kökene sahip. Bu da evrim teorisinin iddiasıdır. Buna evet. Edebilir miyiz?
Şimdi dediğiniz gibi bugün herhangi bir insana sorsanız deseniz ki faşizm ve komünizm der ki bunlar birbiriyle savaşan fikirlerdir. Biz bunu hep böyle gördük, böyle bildik. Bunlar birbirine tamamen zıttır, düşmandır.
Çünkü diyecek hayır, birisi evet. Irkın üstünlüğünü savunuyor, öbürü eşitliği savunuyor. Dolayısıyla çok tamamen
bambaşka evet, şimdi gibi bakın. Gözüküyor. Komünizmin eşitlik mantığını anlattık. Yani bizim anlattığımız, komünizmdeki eşitlik mantığı bizim anladığımız anlamda Kur'an'daki eşitlik, hak, adalet mantığı değil. Evet. Hiç alakası yok. Tamamen birbirinden farklı. Gelelim faşizme. Faşizmde ırkın üstünlüğü nasıl evrim teorisiyle bağlantılıdır? Direkt olarak bağlantılıdır. Evrim teorisi der ki tüm hayvanlar gibi insanlar da evrimleşmiştir ve hayvanlardan evrimleşmiştir. Yani maymunların atası ile insanların atası ortak maymun benzeri canlılardır. Bunlar çatallaşmışlardır. Maymun cinsleri ve insan cinsleri olarak ayrılmışlardır. Ve bunları da evrimin basamaklarına bağlı olarak bazı maymun cinsleri daha ilkeldir. İşte şempanzeler, orangutanlar daha gelişmiş maymunlardır. bazı ilkel kabile mensupları, işte Afrika yerlileri, Avustralya yerlileri bu maymunlardan biraz daha gelişmiş canlı türleridir. Ondan sonra çeşitli insan türleri sırayla dizilir. En tepede de üstün ırk vardır. Hitler'e sorarsanız o üstün ırk kendi arı ırkıdır, Alman ırkıdır.
Mussolini'ye sorarsak?
İtalyan ırkı İtalyan der o da. Irkıdır. Yani üstün ırk fikri buradan yola çıkar. Bu evrim teorisinin bu inancından yola çıkar. Ve bunlar bir adım ileriye giderler ve sadece kendi ırklarını evrimde tamamen tekamül etmiş, yani insan olma hakkını elde etmiş kabul ederler. Bunun dışında hayvan sayarlar.
Dolayısıyla doğal seleksiyonda evrimin mantığında öğrettiği gibi o zaman zararlı olanları yok etmek gerekir doğal olarak.
Evet ve bizzat Darwin kendisi bu fikri öne atmıştır, savunmuştur. Hatta Türk ırkına o dönemde dil uzatmıştır Charles Darwin. Aynı bu mantık çerçevesinde. Şimdi ifadelerini burada kullanmak istemiyorum. Çok ağır ithaflarda bulunmuştur Türk ırkına. Daha az gelişmiş bir tür olarak tanımlayarak. Evet. Ve aslında Avrupa'da oluşmuş olan Türk düşmanlığı, Türk ırkına isnat edilen bazı terimler hep bu temele dayanır. Şimdi geliyoruz Hitler'in üstün ırk fikrine. Ne sonuç sağlamış? Hitler dünyaya savaş açmış. Bunda ne elde etmiş? Alman ırkı üstünlüğünü mü kanıtlamış? Hakim mi gelmiş? Hayır. Sonuçta ortaya çıkan şey bir dehşet perdesi. Yani milyonlarca Alman vatandaşı burada hayatını kaybetmiş ve milyonlarca dünya vatandaşı bu savaş sonucunda hayatını kaybetmiş. Bu kime ne yararı sağlamış? Hiç kimseye. Sadece vahşet konmuş ortaya. Başka hiçbir şey yok.
Yani yine bir öldürme eylemi var. Yine bir şiddet var. Yine bir katliam var. Sonuçları komünizm dönemindeki sonuçları andırıyor sanki. Sadece 10 yıl gecikmeyle gelmiş bunlar gibi gözüküyor.
Ve bunun temelinde ne yatıyor? İşte evrim teorisindeki doğal seleksiyon. Yani Darwin de iddia ediyor ki hayvanlar birbiriyle her zaman çatışma içindedirler. Üstün olan kazanır, neslini devam ettirir. Aynı bu felsefe doğrultusunda burada da insanlar birbiriyle çatışmaya devam ediyor. Üstün olan neslini devam ettirmek için. Oysa Darwin'in iddiası da tamamen yanlış. Doğaya dönüp baktığımızda biz bir çatışma görmüyoruz. Aksine tam bir uyum görüyoruz. Bugün biyoloji ilerledikçe, bilim adamları doğayı daha yakından tanıdıkça doğada hiçbir zaman vahşet olmadığını anlıyorlar. Eskiden vahşi hayvanlar olarak adlandırılan hayvanların aslında doğanın dengesi içinde tam kendilerine verilen görevi yerine getirdikleri, her diğer tür gibi, yani en mülayim görünen tür gibi, onlar da tam kendilerine yüklenen görev kadar çalıştıkları, doğa dengesi için çalıştıkları ve bu uyum çerçevesinde hareket ettikleri, yani ihtiyaçlarından fazlasını hiçbir zaman tüketmedikleri, yapmadıkları ortaya çıkıyor. Yani sonuçta bugün vardığımız durum bu. Yani doğada bir doğal seleksiyon, bir vahşet, bir katliam yok kendi içinde. Bir çatışma yok. Sonsuz bir uyum var. Çatışma bu insanların zihinlerinde ve bu insanların ortaya koydukları fikir sistemlerinde. Bakın gelelim şimdi tamamen buna farklı gibi görünen başka bir fikir sistemine. Vahşi kapitalizm. Veya kapitalizmin birçok dönemde yaşanmış türü. Nedir bu kapitalizmin felsefesi? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani aslında direkt evrim teorisiyle birebir örtüşen bir düşünce sistemi. Güçlü olanın zayıf olanı yenmesi. Ortada vahşi bir mücadele olacak. Şirketler arasında, şahıslar arasında. Ve daha güçlü olan şirket diğerlerini rekabette yenerek, yutarak ön plana çıkacak.
Ondan önce tabii güçlü ülkelerin zayıf ülkeleri hakimiyeti altına alması.
Mutlaka.
Bugün Kara Afrika'sında gördüğümüz olay. Tarihte daha doğrusu karşılaştığımız olay. 200 milyon tane insanı oradan alıp ölümüne Avrupa'ya götürmüşler. Onlardan pek çoğu tabii yolda telef olmuş. Bu vahşeti tabii bütün dinleyicilerimiz zaten biliyorlardır evet. Tarih içerisinde. Çok ikna edici zaten bilgi ve belgelerle bize tarihe ışık tuttunuz, gördük. Evrim teorisi hem komünizmi hem faşizmi hem de vahşi kapitalizmi beslemiş. Onlar için bir besin kaynağı gibi, bir kan çanağı gibi oradan beslenmişler bunlar. Evet. Şimdi biz şöyle düşünebilir miyiz Sayın Akat? Daha bunlar bahsettiğimiz ideolojiler ve bu katliamlar hepsi tarih sahnesinde yerini almış ve artık yoklar. Bizim için tehlike yok diye düşünebilir miyiz?
Hayır, kesinlikle bu yanlış bir düşünce olur. Zaten bu kadar konunun üzerinde durmamızın ana fikri de bu. İki sebepten dolayı bu düşünce çok hatalı olur. Birinci sebep, bir defa bu ideolojilerin öldüğünü söyleyemeyiz. Örneğin Mao'nun kendi ifadesi çok önemli bir taktiği, iki ileri bir geri taktiği. Yani komünizm hak olan bir sistem olmadığı için, doğru bir fikirle yola çıkmadığı için insanlara baskı ve telkin yoluyla aşılanabilir ancak. Burada da karşı tepki görür. her tepki gördüğünde komünizm bir adım geri atmıştır, adeta sinmiştir, daha sonra gizli örgütlenmiş, hareketini sürdürmüş, sonra iki adım ileri atmak için tekrar yola çıkmıştır. İşte bu dönemde aslında komünizm için böyle bir dönemdir. Yani komünizmin şu an sindiği fakat yeniden gizli örgütlendiği bir dönemdir. Diğer fikir sistemleri için aynı şeyler söz konusu. Burada esas olan bunların kaynağına inip yok etmektir. Yani bakın bu Darwin'in evrim teorisiyle başlayan, bunun bir bilimsel kisve altındaki teoriyle başlayan bir öğreti var. Ve bu öğreti insanlara yaklaşık 150 yıldır anlatılıyor. Böyle bir nesil yetişmiş, böyle nesiller yetişmiş. Ve bu nesiller bu tip sapkın fikir akımlarının peşine takılabilmişler. Çünkü materyalist felsefeyle yetişmişler. Çünkü kendi varlıklarının şansa olduğunu, tesadüf sonucu olduğunu düşünüyorlar. Verilen nimetleri bir nimet olarak görmüyorlar. Bunun bir karşılığı, şükrü yapılması gereken, karşılığı verilmesi gereken bir sorumluluk olarak görmüyorlar. Bunları tesadüfler sonucu bir şans, kısmet olarak görüp sonuna kadar tadını çıkartmaya çalışıyorlar.
Sayın Akat, şöyle bir benzetme doğru olur mu? Ya yani şöyle bir düşünce veyahut da sanki bu materyalist düşünceyi kapsayan evrim teorisiyle eğitilmiş olan insanların, dünyadaki gençlerin zamanı geldiğinde uygun bir ortam oluştuğunda tekrar eskisi gibi bu fikirlerin peşlerine düşülebilecek şekilde onları hazır bulundurmak üzere
mutlaka
böyle yetiştiriliyor.
Ve şu an yeni jenerasyonlar da bu şekilde yetiştiriliyor. Yani bunlar bir komünizmin, faşizmin peşine takılmasalar yarın öbür gün çıkacak başka bir sapkın fikir sisteminin aynı şekilde arkasına takılıp yeni bir faciaya sürükleyebilirler dünyayı. O yüzden önemli olan işi kökünden çözmek. Hı hı. Yani bu fikir sisteminin ne kadar yanlış olduğunu mümkün olduğunca iyi ve defalarca vurgulayarak anlatmak, bunu artık insanların kafasından tamamen kazımak, insanların yaratıldıkları gerçeğiyle tam olarak yüz yüze gelip bunu içlerine sindirip bu doğrultuda ne yapabiliriz sorusunu kendilerine sorarak normal bir insan olarak hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Bizim yapmamız gereken bu.
Peki son ve tek cümle olarak, çünkü süremiz tükendiği için, dinleyicilerimize ne tavsiye ediyorsunuz? Yani şu anda anladığım kadarıyla dinleyicilerimiz de çok ikna olmuşlardır o konuda. Evrim teorisi göründüğü kadar masum bir bilimsel teori değildir. Bunun dışında çok önemli misyonlarını bugün programımızda anlattık. O halde yakınlarımızın ve çocuklarımızın gelecekte vahşetle dolu bir dünyada yaşamasını istemiyorsak, onların yetişmesindeki evrimci düşünceyi çürütecek bilgilerle onları donatalım. Başka bir programda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.